Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizler ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere 2024 yılında insanın temel yetkinliklerini konuştuk bu programda. 2025'te de insanın sosyal yetkinliklerini konuşuyoruz. Özellikle kişinin sosyal hayatının, arkadaş çevresinin onun psikolojisine, moral ve motivasyonuna ve başarısına olan etkisini konuşuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişi dostluğunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin uyarısından da yola çıkarak dünya ve ahiret hayatımız için çok hayati derecede önemi olan bu konunun açıklanmasına inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Tabii ki sosyal yetkinlikler dediğimiz zaman insanlarla kurduğumuz iletişim becerilerimiz, ilişki kurma becerilerimiz, onlarla bir imece kültürü içerisinde bir işbirine girme, bir ekip, bir takım ruhu içerisinde bir takım çalışmasına başlama, kendimizi karşımızdaki kişi yerine koyarak duygusal zekayla mutlu etme, mesut etme, ona bir katkı sağlama, bir çatışma ortaya çıkarsa bunu uhuletle, suhuletle çözme, uyumlu bir insan olma, esnek bir insan olma, bazı sosyal hayatın süreçlerinde liderlik etmemiz gereken, öncülük etmemiz, önderlik etmemiz gereken yerlerde haydi arkadaşlar diyerek onları etkileme ve elbette sosyal sorumluluk bilinciyle bir vakıf insanı olma becerilerini malumunuz olduğu üzere tamamlamıştık. Problem çözme becerilerini, müzakere etme becerilerini bir iki program anlattım sizlere. Biri Ramazan'dan önce, biri Ramazan'dan sonra geçen hafta olmak üzere. Şimdi inşallah bu konunun problemleri çözme becerilerimizi, müzakere yeteneğimizle nasıl çözebileceğimizle alakalı 3. bölümüyle devam edelim inşallah. Aziz dostlarım, sosyal hayatımız çok iyi ve rahat değil. Yeniden malumu ilam olmasın ama ilişkilerimiz nazik ve güler yüzlü değil. Davranışlarımız birbirimize karşı edepli ve ahlaklı değil. Birbirimize karşı İslam'ın o en temel direği olan güveni telkin eden bir tarzda yaşamıyoruz. Rabbimizi düşünün bir, razı olduğu, mükemmel olarak tamamladığı din-i mübini İslam'ı teslim edeceği Habibi Kibriyasını 40 yıl güven unsuruyla Muhammedül Emin yapıyor. Önce Muhammedül Emin'ini inşa ediyor, sonra ona Kur'an-ı Azimüşşan'ı emanet ediyor. Güven yoksa hiçbir şey yok demektir çünkü. Güven yok, sözümüzde durmuyoruz, sabırlı olmuyoruz, affedici olmuyoruz, tahammül sınırındayız. Küçücük bir şey, bir damla bile kaseyi taşıracak düzeyde. Hal böyle olunca da hayatımızın benim o her zaman kask diye, hani motosiklet kaskı değil mi? Başı korur, kaskta hayatımızı korur. Kask diye tabir ettiğim bu kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal kısmının çok önemli bir yerini tutan sosyal hayatımızdaki sıkıntılar bitmiyor. Bitmek bilmiyor. Bir yerde sıkıntı varsa çatışmalar kaçınılmazdır. Ve çatışmalar ancak doğru bir müzakere yöntemiyle, uzlaşıyla çözülebilir. bireysel gelişimimize, aile içi iletişimimize, komşularla iyi geçinmeye ve özellikle insanlara faydalı bir birey olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ve inanın aziz dostlarım, kurtuluşumuz bu şekilde olacak. Temizliğin ilk şartı kirletmemektir. Dağınıklığın şifası dağıtmamaktır. Çatışmanın çözümü de öncelikle çatışmaya girmemektir. Ama oldu ki çatıştık, kırmadan dökmeden o sıkıntıdan kurtulmak mümkündür. İşte bunu da doğru bir müzakere ile halledebiliriz. İnsanı sonuçta. Hani hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır demiş atalarımız. Konuşmanın amacı, ki Arapçada sohbettir aslı, hub yani muhabbet, kalbe ekilen o sevgi tohumundan, o kökten gelir. Ve amacı kesinlikle ve kesinlikle aziz dostlarım, ahbaplığı yani muhabbeti artırmaktır. Sohbet, ahbap ve muhabbet. Hatta sahabeyi de buraya ekleyebiliriz yani. Hepsi aynı kökten gelir. Dolayısıyla bir sohbet, onu ahbap haline getirmediğimiz muhabbetli bir şekilde devam etmezse, biz onlarla sahabe-i kiramın Allah Resulü ile yaşadığı bağı düşünün, bir bağ kuramaz, onların sahibi olamayız. Sahibi olmak derken bunu bir mal ve emtia olarak haşa söylemedim. Ama aidiyet anlamına söylüyorum onu. Hani sahipleniriz ya biz eşimizi, çocuklarımızı, vatanımızı, kadim değerlerimizi, sahiplenmek adına söylüyorum bunu. Kavram lütfen yanlış anlaşılmasın. İnsanlar ortak bir paydada buluşup bazı benzer özelliklere sahip olmadan aziz dostlarım asla ve asla birbirini sevemez. Yani düşünün, evlilik öncesinde 4 milyar kızdan, hanımefendiler 4 milyar erkekten bizimle en çok benzeşenini, değil mi? Biz o 4 milyar kızdan en çok benzeşenini, en çok bize benzeyenini kendimize eş olarak seçiyoruz. Onlar da 4 milyar erkekten kendilerine en çok benzeşen, en çok benzeyenini kendilerine eş olarak seçiyorlar. Evlilik kararımızı bile buna göre veriyoruz. Tam olarak benzeştiğimiz kişiyle daha iyi geçinebileceğimizi düşünüyoruz çünkü aziz dostlarım. Davul bile denge dengeni çalar demiş atalarımız. Bir denklik arıyoruz, bir küfüvvet arıyoruz, bir uyum arıyoruz, bir ahenk arıyoruz. Tadımız kaçmasın diyoruz, aman. Bizden birinin peşindeyiz, bizim gibi olanın peşindeyiz. Ama ortak payda öyle hemencecik kendi kendine olan bir şey de değil. Öyle kendi kendine olmaz. Bunun için önce karşımızdakinin ne halde olduğunu anlamaya çalışmamız, sonra da anlaşılmayı beklememiz gerekir. Ama bunun tam tersini yaptığımız için, yani hiç kimse beni anlamıyor ya diye dert yanarak, hiç kimseyi anlamak için en ufak bir çaba bile sarf etmediğimiz için, ortada ne arkadaşlık var, ne dostluk var, ne de böyle güzel bir sosyal hayat var. Anlamaya çalıştık. Diyelim vakit ayırdık. Sonra gereğini yapmadan sırf anlamış olmak için anlaşmak iş midir aziz dostlarım? Evet kardeşim, senin ne kadar zor bir durumda olduğunu anlıyorum ama ben sana hiçbir yardımda bulunmam. Benden sana en ufak bir yardım olmaz. Ya da özür dilerim, sana hiçbir şekilde yardımcı olamayacağım kardeşim. Hani bunu kibar da söyledik diyelim. İş midir şimdi bu? Kur'an-ı Kerim'de güzel konuşmayla ilgili geçen onlarca ayetin birisi de وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا'dır. Anne babaya ikramkar, lütufkar bir güzel konuşmayı emreder Allah. Elbette kavl-i leyyin de söyler. Bu da önemlidir. Tatlı dil de önemlidir, gereklidir. Ama eli boş aşıklara da mahbublara el vermezler. Bu da bilinmelidir. Bir izzet, bir ikram, bir fayda, bir hayır gereklidir. Bu beklenir. Anlamak dolayısıyla gereğini yapmadığımız sürece kalbi yaralayan bir sondajdır. Bizi mahveder. Hadi anlamayan anlamadı deriz yani. Hem anlıyor, hem vakit ayırıyor, hem dinliyor. Hani düşünün, derdinizi anlayacak diye bir abinize gittiniz, bir dostunuza gittiniz, anlattınız. Zaten gidiyorsanız onun kapısına, onca kapı içinde bir o kalmıştır, onun için gidiyorsunuz yani. Bir cerraha düşünün lütfen. Aldı ameliyatı hastayı, narkozdan sonra açtı karnını, gördü tümörü, itina ile kapattı, gizli dikiş attı, çok güzel her şeyi kuralına göre yaptı, kapattı. Hasta narkozdan uyanınca ona çok kibar, çok nazik, çok ilgili bir şekilde durumu anlattı. Nasıl olur? Hasta memnun mu olur yani bu tavırdan? Sadece kavle leyin diye, güzel ve kibar konuştu diye hastaya küfür gibi gelir ya. Ya hocam, madem açtın, tümörü de gördün, Buraya kadar da geldim yani neden gereğini yapmadın demez mi aziz dostlarım? İşte sosyal ilişkilerimiz de böyledir. Gördün, görmezden gelmek vebaldir. Baktın, yüz çevirmek vebaldir. Anladın, anlamamazlığa vermek vebaldir. Gelen kim olursa olsun yüz çevirmek, abese ve tevelle en câehul âme sırrınca kınanan bir durumdur. Allah'ın en sevdiği kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa bile yapsa bu eylemi, ikaz gelir böyle. Nisa suresi 35. ayet-i kerimede Rabbimiz Hak Teala Hazretleri, eğer karı ve kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Eğer barıştırmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçime, onlara uyuşmaya muvaffak kılar diye buyuruyor. Barışmak isteyecekler. Yani burada asıl benim vurgulamak istediğim şey, evet onlar barışmak, eşler barışmak isteyecek, yeniden bir araya gelmek isteyecek, hakemler barıştırmak isteyecek ama buna şahit olanlarla ilgili asıl vurgu burada sosyal açıdan. Yani eşlerin arasının açılmasından endişe ederseniz, kim endişe eder? Anne ve baba her haline şahit olmuyor yaşadığımız sosyal hayat içerisinde bakarsanız. Zaten memleketteler, uzaktalar, vefat etmişler. Kardeşler zaten ayrı bir yerde. Kim kalıyor kala kala? Her halinize şahit olabilecek en yakininiz şu anda kim? Komşu. Komşuya bir görev var. Aynı vakıftasınız, arkadaşlara bir görev var. Aynı kurumdasınız, kurumdaşlara, takımdaşlara bir görev var. Yani eşlerin arasının açılmasından endişe edersek bize gelip dert yanmalarına gerek yok. Dolayısıyla sizin ve gereğini yapın. Hükmü ve emri vardır burada. Sadece bu da değil. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ya da ayet-i kerimede geçtiği şekliyle hani istemekten imtina edenleri tasvir ederken Bakara 273. ayet-i kerimede sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenemedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir diyor ya Rabbim. İşte burada da bir sezme emri. Yani iffetlerinden dolayı onlar hiçbir şey istemiyor. Sen de bakıyorsun çok zengin zannediyorsun onları ama ihtiyaç halinde. Biraz bak diyor yüze, yüzlerinden tanırsın diyor. Bir simalarına bir bak, öyle pas geçme. Hem bir sezme emri, hem bir onlara iyilik yapma tavsiyesi ve emri vardır burada. İlla men etmeye gerek yok birbirimize aziz dostlarım. Geceleri sırtında un çuvalı ile Medine sokaklarında Hazreti Ömer'in ne işi vardı sizce? Ya da İzzetimizin kaybolma sebebi olarak açıklanan emri bil maruf ve nehy anil münkeri terk etme belası neyin nesidir? Bana necilik, adam sendecilik, bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık, neme lazımcılık, vurdum duymazlık, aymazlık, görmezden gelmecilik neyin nesidir Allah aşkına aziz dostlarım? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona karşı kim ve nefret beslesin, buğz etsin. Bu ise imanın asgari gereğidir. İkazı sizce bize ne anlatıyor? Kimselere duyurmadan, kimselere fark ettirmeden, kötülüğün yanından teğet geçip, içinden geçip, içimizden de buğz ederek geçmek imanın en alt tabakası yani. Ama sorsak herkes Firdevs-i Ala diyor. Firdevs cennetleri, adın cennetleri. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşuluktan bahsediyor. Sahabeyle beraber sonsuz bir hayat yaşamaktan bahsediyor. Gönül bunu istiyor tabii. Ama gördüğümüz toplumsal sorunlarla ilgili bu hadis-i şerifte toplumsal hayatı tanzim için bir eylem istiyor. Bir aktivasyon istiyor, aktivite istiyor yani. Şimdi aktivist diyorlar ya eylem adamına. Bu zannımca Allahu alem. Ben bir hoca falan değilim. Sosyal açıdan gördüğümü açıklıyorum size. Büyüklerimiz düzeltin yanlışımız varsa toplumsal hayatla ilgili burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği. Çünkü aileyle ilgili olsa kalpten buğz etmek falan yok. Orada emir direkt ya eyyuhallezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten koruyun emri var. Erkeksen koruma, vebali var, günahı var, azabı var. Kabirden başlayacak bir şekilde. Eğer olmasaydı günahı, vebali, azabı neden yevme yefirul mer'u min ahih ve ummihi ve abih ve sahibatihi ve banih derdi Rabbim? Neden Kişi o gün kardeşinden, annesinden, babasından, hanımından, eşinden, çocuğundan kaçar diye mahşer gününü tarif etsin ki Rabbimiz. Niye böyle tarif etsin ki? Demek ki var bir alakası. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplumu problemlerinden, sorunlarından, meselelerinden sorumluyuz. Kafa yormak zorundayız. Kötülükler, evet anlatıyorum arada da çok utanarak, üzülerek. Bu mikrofonları kirletiyorum, kalbinize hüzün veriyorum gibi geliyor. Elbette olacak, bunlar var, sınanıyoruz. Ama bu sınav kötülerin olduğu kadar iyilerin de sınavı değil mi aziz dostlarım? Nasıl savulacak kötülükler? Kötülükler kötülükle savulduğunda, savulmaya çalıştığında iki katına çıkıyor. Artıyor, çoğalıyor, herkes kötü oluyor. Dolayısıyla bir iyilik mayası çalınması gerekiyor sosyal gölümüze. Trafikte yol vermeye magandaya, göz göze geldiğimiz anda öfkeyle çıldırmış hareketler yaparak, beden dilleri farklı hareketler göstererek, bağırıp çağırarak, bu da bir çözüm. Hayır, bu da bir yöntem, çözüm değil ama bu yöntemin sonucu çözüme götürmez. Bu olay adliyede çözülür, karakolda çözülür yani. Öfkeyle bakmak yerine gülümsemek karşı tarafın agresifliğini, sıkıntısını azaltır. O zaman kötülüğü iyilikle sağmış olur insan. Korna ile sizi taciz eden sessiz kalarak ikram edeceğiniz bir sessizlik ikramı, kornası bozukluk diye algılanmaz. Hem sessiz kalmak devresi bozuk diye algılamaktan daha iyidir. Bir sessizlik ikramı. Budur kötülüğe iyilik. Aşırı el kol hareketiyle hakaretamiz bir tavır içinde kişiye elimizi kalbimize götürerek böyle vereceğimiz bir gönül selamımız sadaka yerine geçer. Kalbi yumuşatır. Sadaka da belayı savar. Yol vermeyince buyur geç demeniz hem karşıdaki kişiyi hem de sizi rahatlattığı gibi buna şahit olan çevredeki bunu gören diğer insanları da bir de eğer yol vermeseydiniz o anda görenleri yani sizi karşıdakini buna şahit olanları bir de yol vermeseydiniz trafik tıkanıklığı yaşayacak olan o anda orada olmayan ama birkaç dakika sonra orada tıkalı trafikte kalacak olan rahatlatır yani. Duble duble iyilik yani. Daha ne ister bir insan? Veya çok ters bir hareket yapan bir kişiyi gördüğümüzde Allah'ım bu kulunu da güzelliğe sevk et. Ona da hidayet nasip et yapacağınız dua. Onda tecelli etmezse gelir size ve çocuklarınıza tecelli eder. Küfür gelip iyilikle tecelli etmez. Bağırtı, çağırtı, kavga, dövüşün size ve zürriyetinize zerre kadar bir faydası olmaz aziz dostlarım. Ama dua ederseniz dua boşa düşmez. Muhakkak surette tecelli eder. Bazen yavrularıma söylerim evde. Sizler için mesajı hayatı, hayatı mesajı olan bir baba olmaya çalıştım yavrum. Sizler de kurduğunuz ve kuracağınız yuvada da benim gibi davranırsanız inşallah hayatınız daha güzelleşir. İnşallah hayatın her anında babalarının yapmaya çalıştığı, örnek olmaya çalıştığı güzellikleri, iyilikleri görürler. Tıpkı trafikte sergilediğimiz her halin arka koltukta oturan çocuklarımızın kalbinin akşolması gibi iyilik de dua gibidir çünkü aziz dostlarım. Asla kaybolmaz. Lanet bile kaybolmuyor. Hani bir seferde bir deveye lanet okuyan hanım sahibi görünce Allah Resulü yani ne yapsın? Ayırıyor deveyi. Yani lanet okunan bir deveyi kervanda tutmuyor yani. Çünkü lanet göklere çıkar. İlgili kişiyi yukarıdan bakar böyle bulmaya çalışır. Eğer onu hak eden birisi yoksa ilgili bir kişi bulunamazsa dönüp sahibine rücu eder. Ya lanet bile dönüp bir yere rücu ediyorken dua ve rahmet hedefini bulamaz olur mu? Rabbimizin ihsanı olan, lütfu olan, inamı olan, iyiliği olan, merhameti olan, onun bir hediyesi olan şey, uyduruk kaydırık bir kargo şirketine bile güveniyoruz. Hiç tanımadığımız bir bankaya yollayacağımız yüklü miktarda paralar için güveniyoruz. Rabbe mi güvenmeyelim yani? Ve elbette tartışıp problem yaşama ihtimalimiz olan kişiye bir başka yöntem olarak Ahmet abi merhaba ne kadar sevindim ya seni gördüğüme diye böyle bir hamle yapsak onun Ahmet abi olmadığını bile bile çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olan Ahmet'miş gibi bir selamlama yapmamız karşımızdaki adamcağızı kesinlikle şok eder aziz dostlarım. Şaşkına döndürecektir yani. Öyle şaşkın şaşkın baka kalır yani. O bir anlık duraksama zaten Ahmet'se şaşkın da duble olur yani. Nereden tanışıyor muyuz ya bu kim ben hatırlayamadım falan. Ama değilse adı Ahmet böyle bir anlık bir duraksama hemen verin mesajı. Abi özür dilerim ya ben sizi Ahmet abime benzettim. kontrol size geçer bu sefer. Belayı sağmış olursunuz. Haksız ve hadsiz bir kişiye bir sonraki yanlış hareketini çok sevdiği ve tanıdığı bir kişiye karşı yapma riskini yüklemiş ve onu hatırlatmış ve her an böyle bir kontrollü bir şekilde ya ne yapıyorum ben dedirtmiş olursunuz yani. Bu da işte kötülüğü iyilikle sağma yöntemi. Aziz dostlarım, unutmayın, sosyal hayatta çözüm ararken kazan kazan yaklaşımı, geçen programda da söyledim, muhakkak olmazsa olmazdır yani. William Ury'nin Getting to Yes, Negotiation Agreement Without Giving In, Evet Demeye Varın, Teslim Olmadan Anlaşmak adlı eserinde müzakereyi şöyle tarif ediyor. William Ury, gerçek müzakere diyor, sadece kendi çıkarlarımızı korumak için değil, karşımızdakinin de ihtiyaçlarını gözeterek ortak bir zemin bulmaktır. Ne kadar güzel değil mi? İslam'ın yüce bir ahlaki özellik olarak gördüğü İsar mertebesi, makamı nedir sizce? Hani üç adımı var. Sana yapılmasını istemediğini karşındakine yapma. Hiç kimse yapma. Kendi için istediğini mümin kardeşin için de iste. Ama daha önemlisi, bu iki madde de yetmedi. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Nefsini ötele, ertele, kardeşini öncele. Sosyal hayatta problem çözmenin özü de budur, yolu da budur, yordamı da budur, yöntemi de budur, stratejisi de budur, her şeyi budur. Üstelik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır diye buyurmuşken ben bu faydadan neden mahrum edeyim kendimi ve karşımdakini? Bir iyilik yaptım. Karşıdaki bunu hak etmedi. Bu iyiliği ilk önce kime yapmış oluyorum? Kur'an-ı Azimüşşan diyor ki kim iyilik yaparsa kendine yapmış olur. Kim hidayet etmişse kendine hidayet etmiş olur. Yani Allah'ın yöntemi bu yani. Kim ne yaparsa kendi kendine yapıyor. Kendim ettim, kendim buldum diye yani şey vardır ya, şarkısı bile yapmışlar. Dolayısıyla önce biz kendimize bir iyilik yapmış oluyoruz. Sonra karşıdakine bir iyilik yapmış oluyoruz. Anlayıp anlamamış olması hiç önemli değil aziz dostlarım. Sonra ona şahit olanlara. Sonra şimdi az evvel size bir kitaptan bir alıntı yaptım yani. Kadim İslam geleneğinde bunca güzellikler, bunca aktarılan anekdotlar, yaşanan bir hayat neyin nesidir? İşte o güzel insanların yaşadıkları, yaptıkları, ettikleri güzellikler burada hayatımıza gelip nakış nakış işleniyor yüreğimize, gönlümüze, davranışlarımıza. Bizi değiştiriyor, bizi dönüştürüyor. Yaptığınız bir güzellikle inanın, zerre kadar, hardal tanesi kadar bile olsa Allah onu çıkartacaksa, gizlemeyecekse, aşikar kılacaksa, iyilik yap, at denize, balık bilmezse Halik bilir yani. Bu kadar basit. Bu da yetmedi. Hani insanlara hayırlı olmak, faydalı olmak. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerini korumada bir vücut gibidir buyuruyor Allah Resulü. Sosyal hayatımızı tanzim için ben bunlardan başka bir kural, bir kaide tanımıyorum aziz dostlarım. Elbette anlatabiliriz bir şeyler ama daha ne anlatayım ben size? İçinde yaşadığımız toplumun sosyal nizamından mesulüz. Nokta. Selçuk Şirin hocam var. Bilmiyorum duydunuz mu, Amerika'da New York Üniversitesi'nde psikologdur kendisi. Daha çok pedagoji alanda yazılar yazar. Çocuklarla alakalı Yetişin Çocuklar kitabı tavsiye ettiğim bir kitaptır. Selçuk hocam bu 7-8 yıl evvel Türkiye'de ırkçılar, şövenistler, kafatasçılar, zavallı bedbahlar, ya işte bu Suriyelilerde nedir bilmem ne falan diye böyle öldürenler, yaralayanlar, mahvedenler, taciz edenler, tahkir edenler, aşağılayanların olduğu bir dönem, ya bize ne bundan, bu bizim sorunumuz diye böyle karşı çıkanların olduğu bir dönem, bir makalesinde şunu yazmıştı, bu bizim sorunumuz, biz çözmezsek en büyük zararı bize olacak çünkü komşuyuz. Çünkü bölge ülkesiyiz ve Afganistan işgalinde hem Sovyet hem Amerika işgalinde bu ortaya çıkan göçmen krizinin, muhacirlerin, mültecilerin Afganistan'da, İran'da, Hindistan'da, Pakistan'da, bölge ülkelerinde ne tür bir, hatta bir miktar Tacikistan'da yıkıma vesile olduğunu, sebep olduğunu anlatarak, eğer bugün sahip çıkmazsak, bugün biz bu yarayı merhemle tedavi etmezsek ya da ameliyatla, gelecekte bunun faturası çocuklarımızdan çıkacak, ülkemizden çıkacak. Dolayısıyla biz insanız, mesulüz. Madem bizim komşumuz bu çocuklarla ilgilenmekle mükellefiz diye yazmıştı. Dünya ayağa kalktı böyle. Ya işte hem layık geçiniyorsun hem sosyal demokratsın. Nasıl böyle bir şey yazıyorsun? Sen de Erdoğancı mısın falan? Ki Erdoğancı falan da değil. Muhalif bir insan ama hak ve hakikat bilim insanı için yatsınamaz, yalanlanamaz bir gerçektir. Doğruyu söylemek ilmin namusundandır. Onun için mesulüz yani. Sosyal bir olay gördük. Bak 13 bin kilometre, 11 kilometre öteden gelip gördüğü her şeye müdahale eden zavallı aşağılık soykırımcı katillerin içinde yaşıyoruz yani. Durumdan vazife çıkartıyorlar. Bir yerde bir şey olduğunda hemen tak diye orada askerlerini gönderip niye biz yapmayalım? Ondan sonra Türkiye Suriye'yle ilgileniyormuş. Niye ilgilenmeyelim? Yan komşumuz, komşu da pişer bize de düşer diye atalarımız boş yere söylememiş. Üstelik komşuda pişecek bir şey yoksa, sadece ateş yanıyorsa o ateş seni de yakacak. İlgilenmemiz gerekiyor aziz dostlar. Ben özellikle sosyal medyadan takip ediyorum. Evde televizyonum yok. 20 yıldan aşkın bir sürede. Bir dönem 3-5 yılına oldu. Sonra da zaten tamamen ihraç ettik evden televizyonu. Ana haber bülteni 20-25 yıldan beri izlemiyorum. Dayanamıyorum, psikolojim kaldırmıyor çünkü. Ama sosyal medyanın iyi bir kullanıcısıyım. Takip ettiğim bazı kanallar var. Alıyorum günlük haberleri, nabzı tutuyorum toplumun. Gördüğüm olay şu aziz dostlarım. Gerçekten güçsüzlüğümüz, izzetsizliğimiz, perişanlığımız, emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk etmemiz dolayısıyla. Yani bakıyorsun bir yerde, iyiler daha çoğunlukta ama iyiler oradaki kötülükle alakalı es geçiyor, pas geçiyor, teğet geçiyor. Ve bakıyorsun, diyelim, örnek veriyorum, 100 kişi var, bunu 100 bin diye düşünün, 100 milyon diye düşünün, hiç önemli değil sayı. Ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. 100 kişilik bir yer var. Ve burada 90 kişi iyi, 10 kişi kötü. 90 kişinin izzeti nefsine dokunan, namusuna dokunan, dinine dokunan, imanına, inancına, haysiyetine, kültürel kodlarına, yaşantısına, dini vecibelerine, her ne olursa olsun bir şey olduğunda 90 kişi neme lazımcılık yaparak meseleyi teğet geçiyor. Aman şimdi tadımız kaçmasın, şimdi bir tepki koymayalım, şimdi bir şey göstermeyelim. Bir ya da iki ile kalıyor. 100 kişilik köyde herkes susmuş. 88 kişi susmuş, 1-2 kişi o da kem küm, tam da yiğit, civan, mert, delikanlı bir şekilde değil. Buraya dikkat edin lütfen. Aynı köyde 10 tane kötü var 90 kişiye karşı. Kötülerin haklarıyla, kötülerin hayatlarıyla alakalı... Üstelik toplumun kabul etmeyeceği düzeyde. Yani diyelim ulu orta içki içilmesiyle alakalı bir şey olsun köyde. Ya bizim sarhoşumuz bile namusludur ya. Sarhoşumuz bile edeplidir aziz dostlarım ya. Gidin saray burnunda ecdadın ruhaniyetinin hemen dibinde, o surların dibinde orada yaz kış denize giren, mangalını açıp orada barbekü yapan ama içkisini de yudumlayan sarhoşlarımız vardır. İnanın şişelerini gazeteyle sararlar. Edebe bakın yani. Edebe bakar mısınız? Sarhoş ya bu adam. Bizim sarhoşumuz bile böyledir yani. Yani sarhoşumuz bile bilir öyle ulu orta içki içilmeyeceğini. Uygun bir şey değildir. Zaten içki uygun bir şey değildir yani. Bilim dünyası böyle diyor, uzmanlar böyle diyor, hukukçular böyle diyor. Özellikle bunu araştıran kaza, kırım raporları içkinin ne tür bir kazaya sebebiyet verdiğini açıklıyor. Ya insanlık suçu bir şey ya. Ama böyle bir şeyde bile bunu içmek için köyde diyelim bir şey olsun. Kim içiyor? 10 kişi içiyor 100 kişilik köyde. Bunu 10'u birden istiyor. Ne oluyor? Sosyal medyaya düşünce bakıyoruz. 90 kişinin hak ve hakikati, hukuku, yaşantısıyla alakalı 1-2 tane tek tük tepki var. Görülmüyor o da. Ama 10 kişinin hak ve hukukuyla alakalı ya da keyfiyle alakalı, hak hukuk değildir o, keyif yani. 10 kişi var, 10'da 10. Hiç taviz vermemişler. Durun, bitmedi, sıkı durun. Üstelik o 90 kişi içinden de ılımlı, aman onların da hakkını, hukukunu koruyalım diye 10 kişiyi de çalmışlar mı? Etti mi size 20 kişi? Şimdi anladınız mı? Kötülerin sesi, kötülüğün sesi niye daha yüksek çıkıyor? Bir memlekette kötülüğün azmasından daha fenası iyilerin susmasıdır yani. Bu boş yere söylenmiş bir cümle değil. Aman tadımız kaçmasın. O niye öyle bir şey söylemiyor? Konserine çıkıyor, sapkın bir LGBT bayrağını açıyor. Ya demiyor ki ben Müslüman bir ülkedeyim. Koskoca Boğaziçi Üniversitesi'nde alıyor LGBT bayrağını, Kabe'yi yere sererek, yanına da bir LGBT paçavrası asarak. Ya sen böyle bir toplumun içinde bunu nasıl yapabiliyorsun yani? Yani Hindistan'da, Yeni Delhi'de meydanda inek kesmek gibi bir şey yani. Yapabilir misin? Anında linç ederler yani. Buradan linç çağrısı falan yaptığım yok. Ama elimizi vicdanımıza, imanımıza, izanımıza, irfanımıza koyalım aziz dostlarım yani. En azından bir tepki koyalım. En azından hakkımızın peşinde olalım. Ama susuyoruz. Sonra problemler büyüyor. İzzetimiz gidiyor. Cılız hale geliyoruz. Gücümüz alınıyor. Kokumuz, rayihamız, etkimiz, auramız kayboluyor. Ondan sonra biz niye bu durumdayız? Sizce Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyoruz yani? Onun reçetesinde yazıyor niye bu durumda olduğumuzla alakalı. Kafirlerin niye başımıza üşüşeceğiyle alakalı, beynimizi didikleyeceğiyle alakalı. Çünkü diyor o gün sayıca çok olacaksınız ama suda yüzüp giden saman çöpü gibi değersiz, kalitesiz, niteliksiz, yeteneksiz, beceriksiz artık nasıl anlıyorsanız o hadis-i şerifi. Kıymetsiz, değersiz, önemsiz olacaksınız diyor ya. Üç tane karikatüristi öldü diye, öldürüldü demiyorum çünkü onu öldürenler de kendileri, bu tezgahı kuranlar nasıl hazırladılarsa senaryoyu, bütün dünyayı Paris'e yığdılar değil mi? Gördük bunu. Charlie Hebdo sapkınlarının şeyinde, saldırısında. Sonra ne oldu? Yüz binlerce kişi öldü ya. Sadece Irak'ta 600 bin çocuk öldürdüler. Hem de utanmadan Madeleine Albright dedikleri eski Amerikan Dışişleri Bakanları bunu öldürdük 600 bin çocuk ama ona değdi diyecek kadar alçaklık yaptı yani. Şimdi 50 bin 60 bin rakamları konuşuluyor. Asla inanmayın böyle bir şeye. Filistin'deki katliamın, soykırımın 300-400 bin civarında olduğunu düşünüyorum ben. Sürekli de yazıyorum sosyal medyada. Durum çok daha vahim. Ne oldu? İzzet gitti, problem arttı. Sosyal boyutta yaşadığımız problemler sadece köyümüzde olmaz yani. Sadece mahallemizde olmaz. Sadece bulunduğumuz sokakta olmaz. Yurdumuzda da olur, bölgemizde de olur, dünyada da olur. Hepsi. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz. Öbür taraf derken yani onculuk, bunculuk, şunculuk, kincilik yapmak istemiyorum. Ayrımcılık yapmak istemiyorum ama karşı mahalle sonuçta bizim aynı değil mahallemiz. Bu kesin yani. Bizi bu kadar taciz eden, tahkir eden, aşağılayan insanlarla, Allah'ımıza, Resulümüze, inancımıza, dinimize, imanımıza bu kadar laf eden, hakaret eden insanlarla aynı mahallede olmamız mümkün değil. Aynı safta buluşmamız mümkün değil. Ama ona rağmen Rabbim hidayet versin diye dua ediyoruz. En azından ben hakkımızı savunalım diyorum, o kadar. Onlar nasıl savunuyorsa biz de hakkımızı savunalım diyorum yani. Bir adım geri attıklarını gördünüz mü siz Yahudilerin? Soykırım yapıyorlar ya bütün dünyanın göz önünde. Dün daha Amerikan Senatosu'nda koridorda Dışişleri Bakanları asıl soykırımcı sizsiniz diye oradaki protestocu aktivistlere saldırıyordu yani. Göz göre göre lades. Bir adım geri atmıyorlar yani. Dolayısıyla yöntem ve strateji değişikliği yaparak olayları uhuletle, suhuletle çözmenin bir yolunu bulmamız, uzlaşıyı sağlamamız gerekiyor yani. Siyasetle olacaksa siyasetle, diplomasiyle olacaksa diplomasiyle, arabuluculuk olacaksa arabuluculukla, neyle olacaksa artık. Ama bazen de güç gerekir. Güç olacaksa kelimünnel sala kadar okuyayım, insanlara akıllarını alacağı ölçüde konuşacaksın. Güçten anlıyorsa ona da gücü göstermek gerekiyor yani. Güç derken en güçlü dönemlerinden bir tanesi İslam'ın Osmanlı dönemi. Kadim geleneğimizde Osmanlı'da bir ahilik teşkilatı vardır aziz dostlarım. Özellikle 13. yüzyılda sosyal hayatın düzenlenmesinde müthiş bir problem çözme müzakere becerisi sergilemiştir ahilik teşkilatı. Çarşıda bir problem mi çıktı? Ahiler toplanır, sorun dinlenir, adaletle çözülür. Ama nalbur, nalburlarla alakalı, nalbant, nalbantlarla alakalı, demirci, demircilerle alakalı, asker, askerlerle alakalı, tarımda çiftçi, çiftçilerle alakalı, hayvancılıkla uğraşan onlarla alakalı. Her mesleğin bir alt teşkilatı var. Meslek erbapları bilir işin derununu, püf noktasını. Anlamayan insanlar çözmez. Onlar dinler, onlar çözerdi yani. İtilaf mı oldu? Büyüklerin nezaretinde hakemlik yapılır, rızaya dayalı bir orta yol bulunurdu. 25 yıldan beri aile koçluğu yapıyorum aziz dostlarım. Aile şirketlerine danışmanlık yapıyorum. Aileler iflasa, çocuklar ayrılmaya, elçiler orada ortalığı fesada vermeye ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Büyüklük kaybolduğunda, güç gittiğinde çöküş başlıyor. Ortak noktaları bu. Bir büyük dedikleri aile büyüğü yok. Saygı duydukları, sözünü dinledikleri. Dolayısıyla hani ben her zaman büyüklere tavsiye ediyorum. 51 hisseyi asla vermeyin yani. 51 güç olarak, denge olarak bulunsun. Ama görev verebilirsiniz, vazife verebilirsiniz yani. Ama hisse de öbür tarafa geçince ne oluyor? Hadi satalım o zaman şirketi. Hadi satalım o zaman, ne yapacaksınız? Bir şey yapamayacaksınız yani. İlla hani %51 resmi, öyle aileler vardır ki hani resmi hissenin de elinde bulunmasına gerek yok. Zaten herkes uhuletle, suhuletle, adaletle, ahlakla işin erbabı, işin derununa vakıf. Orada da bir tahammülle çözülmesi lazım. Aile büyüğünün hakemliğinde rızaya dayalı orta bir yol. Bugün sosyal medyada küçücük bir mesele için mahkemelere koştuğumuz ortamda onlar o dönem uzlaşmayı, helalleşmeyi, barışı esas alıyorlardı yani. Binlerce yıllık ne oldu? Kadim geleneğimizi yıktık, yok ettik. Şimdi İsveç'in ombudsman yöntemini uygulamaya çalışıyoruz. Yani güler misin, ağlar mısın, çıldırır mısın, üzülür müsün, deli mi olursun? Ölümlerden ölüm ben yani. Benim anlamadığım şey şu tam olarak. Aziz dostlarım ya, ne olur insafınızı istirham ediyorum yani. Kulak verin. Dünyada ombudsmanlık olarak tanınan kurum ilk olarak İsveç Kralı 12. Charles tarafından kuruluyor. İsveç Kralı'nın ombudsmanlığı kurduğu sırada Osmanlı ülkesinde olması hasebiyle ehli namus insanlar ahilik kurumunun etkilemesiyle ombudsmanlığın Osmanlı kökeninin Osmanlı kurumları olduğunu kabul ediyor. Yani ehli namus bilim insanları bunu yazıyorlar yani. Malumunuz Poltava Muharebesi 27 Nisan 1709'daki Rusya Çarı 1. Petron'un İsveç Kralı Demirbaş Şarlı büyük bir yenilgiye uğrattığı o kanlı muharebe. Ne yapıyor? Kral da kaçarak Osmanlı'ya sığınıyor. Canı zor kurtararak. 1500 askeriyle. Ve 1709-1714 arasında tam 5 yıl Osmanlı'da kalıyor yani. Birkaç yıl evvel, bilmiyorum haberiniz oldu mu? Ben sosyal medyayı çok iyi kullanan bir kardeşinizim acizane. İsveç köftesinin Bursa köftesi olduğunu, Demirbaş Şarlı'nın Bursa'da kaldığı dönemde onu çok beğendiğini, İsveç'e öyle geldiğini, İsveç'in geleneksel kültüründe öyle bir köfte olmadığını, normal barbekü olduğunu söylüyorlardı. Ve teşekkür ettiler yani. Bursa, aslında bu Bursa köftesi diye, İsveç köftesini. Aynen öyle. O dönemde kaldığı Bursa ahiliğin merkezi konumunda yani. İlk insanlık tarihinde toplu iş sözleşmeleri yapıldı, ilk standartizasyonun konduğu, ahiliğin böyle inanılmaz bir nizama döndüğü, İstanbul'dan evvelki başkent çünkü Bursa. Örfü, geleneği, uygulamalarıyla bir edep ve adap şehri yani. İşte buradan etkilenip kurduğu bir sistem elin adamının, biz kendi sistemimizi bırakarak kendi Necip milletimize yamamaya çalışıyoruz yani. Üstelik toplumsal uzlaşı ile ilgili Hucurat Suresi 10. ayet-i kerimede اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ buyuruyor ya Rabbimiz, müminler ancak kardeştir, o halde kardeşinin arasını düzeltin. Bu emir de önümüzde duruyorken ben neden ombudsmanlık sistemine saygı duymam gerekiyor? 25 yıllık aile koçluğu çalışmamda şunu gördüm aziz dostlarım. Aile meseleleri mahkemede çözülmüyor. Ticari meseleler mahkemelerde çözülmüyor. Uzatıyor. Onun için de uzatmak isteyen zaten mazlumlar değil, zalimler mahkemelere gidiyor. Nasıl olsa 10 yıl süründürürüm diyor ben bunu yani. Böyle bir adalet ve hukuk sistemi olur mu Allah aşkına ya? Ondan sonra mahkemenin yükü İşin içinden çıkılamaz bir düzeyde artmış durumda. Koskoca Osmanlı Devleti ailesinin yönetildiği yer belli işte saray burnunda, boğazı geçerken gördüğünüz o küçücük burundaki Topkapı Sarayı. Oradan yönetmişler devleti. Şimdi dikkat buyurun. 343 bin metrekare genişliğiyle Avrupa'nın en büyük adliyesi olan Çağlayan Adliyesi bile orasının 10 katı büyüklüğünde. Topkapı Sarayı'nın arazi dahil bahçeler, bütün alanlar 80 bin metrekare. Aziz dostlarım, kubbe altı var, arz odası var, harem var, Mecidiye Köşkü var, Hekimbaşı odası var, Mustafa Paşa Köşkü var, Bağdat Köşkü var, Divan-ı Humayun var, var da var. bütün bu alanların kapladığı yer 35 bin metrekare. Ama bizim İstanbul'da, o da Anadolu'da başka, Avrupa kısmında başka, illerde başka, yakın illerde başka, adliye mi ararsın yani? Yetmiyor yani, yetmiyor. Adalet ve sulh mekanla ilgili bir şey değildir, yetmez. İnsanla ilgili bir şeydir. Aile koşulunda gördüğüm şey, mahkemeler çözmüyor. Ama aileler de çözemiyor, yanlı olduğu için, şahitliği tam yapmadığı için. Onun için bu kadar aile koçları, psikologlar, psikiyatrlar, aile terapistleri, danışmanlar, değerli hocalarımız onun için varlar. Çünkü insan bir yardımcı, bir arabulucu, bir derttaş arıyor. Onu istiyor. Onu bulduğunda da açıyor gönlünü. Zaten arzusu barışmak ve sulh. Allah'ımız da zaten az evvel söylediğim ayet-i kerimede bunlar barıştırmak isterse, onlar barışmak isterse Allah aralarındaki dargınlık yerine onları geçinmeye, uyuşmaya muvaffak kılar diye buyurarak barışı müjdeliyor ya. Dolayısıyla İslami sosyal hayatta ya da İslam'ın sosyal hayatında bananecilik yok, bahanecilik yok. İnsanlarla ilgilenmek, dertleriyle derttaş olmak, sorunlarını çözerken yoldaş olmak var. Emir hep وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا İnsanlara güzel söz söyleyin. Bakara 83. ayet-i kerimede geçtiği şekliyle. Güzel konuşarak anlaşmayı sağlamak gerekir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bu kadar mı? Elbette hayır. Bir hadis-i şerifte kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyurmuyor mu Allah Resulü? Bu hadis-i şerif en çok bildiğimiz hadis-i şeriflerden birisidir aziz dostlarım. Geçen Cidde'de, Suudi Arabistan'da Muhammed İkbal yavrum bir metni e-mail ile resim formatında yolladı bana. Benim de ona baka baka yazı yeniden yazıp bir siteye girmem lazım. Halbuki bana yazı formatında yollasa kopyala yapıştır çok daha kolay, hızlı olacak, güvenli yapacağım iş. Aradım yavrum dedim. Hıfzettiğin Kur'an bunu mu emrediyor? Allah Resulü bunu mu emrediyor? Özür diledi. Ya ben o kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Ben hiç öyle düşünmemiştim baba dedi ya. Bundan sonra kolaylaştıracağım. Oğlum dedim sen mühendissin, makine mühendissin yani. Senin hayatını, insanların hayatını kolaylaştırmak. İlk arabanın icadından bu yana 130-140 yıl geçti aziz dostlarım yani. Aynı araba mı? İniyordun, önden çeviriyordun bir şeyler. Çalışması için arkadan itiyordun. Yanda bir tane bir şey vardı. Zordu yani. Şimdi her şey otomatik. Sürücüsüz gidiyor. Sen oturuyorsun, keyfine bakıyorsun. Alıyorsun eline çayını, kahveni, meyve suyunu içerken araba kendi kendine gidiyor. Çağırıyorsun, geliyor. Uç diyorsun, uçuyor. Yüz diyorsun, yüzüyor. Dal diyorsun. Denizin altına dalan arabalar var yani. Kolaylaştırdılar. Hayat zaten hani kolaylaştırmaya doğru gidiyor. Hani en kolay hayat cennette ya. Onu modellemeye çalışıyorlar yani. Hani söyle ChatGPT her şeyi, alışverişi bile yapsın. Senin yerine her şeyi bulsun. Yakında asistan robotlar çıkartacaklar. Yani ChatGPT'nin şu anda fiziksel gücü yok. Ama o robot ChatGPT bağlantıyla yapay zekada yap dediğini yapacak. Öğren dediğini öğrenecek. Anlat dediğini anlatacak. Öğret dediğini öğretecek. Her türlü hani beni çalıştır diyeceksin personal trainer olarak. Ne yapılacaksa yani. Dolayısıyla hani ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri bu anlamda hani ben sosyal hayatımı bunları nasıl güzelleştiririm, nasıl tanzim ederim, Allah burada bana ne demek istiyor? Bunu düşünerek idrak edersek sonuç çok daha farklı olur aziz dostlarım. Siz de düşünün ne olursunuz. Zaten bir düşünce koçu olarak benim görevim sizleri düşündürebilmek. Başka da bir şey muradım yok yani. Düşünceye vesile olabilirsem, bir hayra vesile olan, men del ala hayrin kefailu, onu yapan gibidir. Öyle olmaya çalışıyorum yani. Ben de özür dileyerek sizin üzerinizden cennete girme çabasında olan bir kardeşinizim. Zaten amellerimizle giremeyeceğiz. Hüsnü zannınızla, şehadetinizle, dostluğunuzla. Onun için lütfen gelecek haftaya kadar, bugünlük bu kadar diyelim, bir ara verelim. Ama siz bir düşünün, sosyal hayatta biz neleri kolaylaştırabiliriz? Nasıl bir kolaylık sağlayabiliriz? Bunun daha bir kolay yolunu nasıl bulabiliriz diye biraz kafa yorun. Gelecek hafta daha kolay, daha güzel bir hafta olsun sizin ve bizim için inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.